Ayrım 2, Cesur Panep, Işıktaşı 3, Christian Jacques, sayfa 21. 3. Bölüm. Teb'in Batı Yakası'nın baş yöneticisi ve Yukarı Mısır'ın büyük kentinin ordularına komuta etmekle görevli General Mehi, 40 yaşlarında, tıknaz, yuvarlak yüzlü, siyah saçlarını kafasına yapıştırarak tarayan, kalın dudaklı, geniş ve güçlü göğüslü, tombul el ve ayaklı biriydi. Koyu kahverengi gözlerinde kendinden emin yüksek bir memurun hırslı ve kararlı bakışları vardı. Bu bakışlardaki ışıltının anlamını sadece büyük bir mirasın sahibi olan karısı Serketa biliyordu. Hakikat meydanının sırlarına, özellikle de ülkeye hakim olmasına yardım edecek ışık taşına sahip olmak tutkusuyla açıklanabilecek bir ışıltıydı bu. Zengin Teb bölgesinin efendisi olabilmek için yoluna çıkan rakiplerinden kurtulmak zorunda kalmıştı Mehi. Ne tanrılara ne de iblislere inandığından meslek hayatını cinayetler üzerine kurmakta tereddüt etmemiş, bunun için de kaderini başkalarının hayatını söndürmekten büyük keyif alan Serketa ile paylaşmıştı. Talihin garip bir cilvesi midir bilinmez ama Lonca'nın en büyük düşmanı olan Mehi, Firavun tarafından zanaatkarları korumak, en iyi koşullarda çalışmalarını sağlamakla görevlendirilmişti. Bu nedenle faaliyetlerini gölgede kalarak gerçekleştirmiş, hizmetleri karşılığında köy dışında büyük bir servete kavuşmayı düşleyen bir zanaatkarla işbirliğine girmişti. Ne var ki hala beklediği sonucu alamamıştı. Artık sabrı da taşmak üzereydi. Yine de çıkmak üzere olan iç savaşın kendisine Lonca'ya öldürücü kesin darbeyi vurma fırsatı vereceğini umuyordu. Başına görkemli bir peruk geçirmiş, üzerine dolgun atlarını gizleyecek bol bir elbise giymişti Serketa. Kentten satın aldığı kumaşlar, vazolar ve eşyalar taşıyan bir dizi hizmetkarın başında eve dönüyordu. Kendine küçük bir kız görünümü veren soluk mavi gözleriyle batı yakasındaki firavun incirleri, akasyalar, hurma ve incir ağaçları ve keçi boynuzları dikili geniş bir bahçeyle çevrili gösterişli villalarının dört sütunlu salonunda bir o yana bir bu yana gidip gelen Mehi'yi izledi.
"Seni gören," dedi kocası, "canının sıkıldığını sanır."
"Satın aldığımız Nübiyeli polisten hala bir haber yok."
"Kötümser olmayalım tatlı sevgilim."
Serketa kocasının boynuna sarıldı. Dolgun göğüslerinin kocasını yine baştan çıkardığını görüp keyiflendi. Mehi'nin memelerini kabaca avuçlaması genç kadını zevkle inletti.
"Yatak odamıza gidip biraz hurma şarabı içsek."
Serketa her zamanki gibi sevişmeden tatmin olmuş görünerek kocasının tasarılarını açıkladığı günden bu yana birlikte geçirdikleri heyecan dolu yılları düşünüyordu. Bilimin ve teknolojinin ürünü silahları kullanarak mutlak iktidarı ele geçirmek, kendinden başka herkesin yaşamasına ya da ölmesine karar verebilecek o güçte olmak, hazinelerini yağmaladıktan sonra o hakikat meydanı denen köyü yok etmek, İşte sıkıntıdan patlayacak yapıdaki Serketa'yı eğlendirebilen, oyalayabilen tek amaç. Şu harika kocası söylediklerinde samimi olmasaydı Serketa çoktan kurtulmuş olurdu ondan. Tıpkı bir peygamber devesi gibi kocasının suç ortağı olarak onun yoluna çıkanları ortadan kaldırarak paylaştıkları bu maceradan zevk almaya bile başlamıştı. Yine de generalin onu düş kırıklığına uğratmaması iyi olurdu.
"Başkentten haber aldın mı?"
"Seti tahttan asla vazgeçmeyecek."
"Gerçekten de Amenbes'i avucunda tutuyor musun?"
"Babasının taç giydiğini öğrendiğinde göstereceği tepkiyi tahmin edemiyorum."
Seti'nin emriyle Tebe, altın kafeste sürgüne gönderilen Amenmes, tahttan vazgeçeceğe benzemiyordu. Mehi de genç prensi cesaretlendirmeyi sürdürmüş, böylece sonuçta sadece kendinin kazançlı çıkacağı bir iç savaş başlatabileceğini düşünmüştü. Ne var ki genç Amenmes yolunu çizmekte tereddüt ediyor, boyun eğmek ile baş kaldırmak arasında gidip geliyordu. Dalgın bakışlı general işlediği ilk cinayeti düşünüyordu. Batı tepesindeki cinayeti, ışık taşını Krallar Vadisi'ne taşıyan zanaatkarları gözetlerken kendisini yakalayan polis memurunu öldürmek zorunda kalmıştı. İşte o an anlamıştı Mehi, hakikat meydanının Mısır'ın temel sırrına, Firavun'un ölümü yenerek hüküm sürmesini sağlayacak güce sahip olduğunu. Bu nedenle Firavun'un yüksek koruması altındaki köy, dışarıdakilere ve hatta yüksek rütbeli yöneticilere bile kapalıydı. Efsanevi taşa sahip olabilmek için oldukça uzun bir yol kat etmişti general. Cesetlerle, sahtekarlıkla, yalanlar ve şantajlarla dolu uzun bir yol. Ne var ki hala savaşı kazanmaktan uzaktı. Servetine el koyabilmek için Mehi'nin kayınpederini öldürmesini onaylayan Serketa, cinayet tutkusuyla yararlı bir silah, acımasız bir müttefikti. Kuşkusuz bir gün delirecek, Mehi ondan da kurtulmak zorunda kalacaktı. ''Yeni silahlarımız hazır mı?'' diye sordu kadın. ''Kuzeyden gelecek bir orduyla savaşacak kadar silahımız var artık. Yeni geliştirdiğim savaş arabalarından amenmese bile söz etmedim henüz. Yıllardan beri onlara tanıdığım ayrıcalıklar sayesinde subaylar ile askerlerin gözü benden başka bir şey görmüyor. Prens başlarına geçse bile Teb birlikleri benden başka kimsenin buyruğunu dinlemez. Yine de Seti'den çekiniyorum doğrusu. Güçlü bir adam. Sadece Delta'ya hakim olmakla yetinmeyecektir. Bu nedenle ona sadakatimi yineleyen, buradaki durumu anlatan gizli mesajlar gönderiyorum. Tabii, kendi tarzımda yazdığım mesajlar. Ne kadar heyecanlı diye haykırdı memelerini generalin yüzünde gezdiren Serketa. Altta kalmaktan sıkılan Mehi karısını üzerinden attı, tecavüze uğramaktan korkuyormuşçasına küçük çığlıklar attı kadın. Oda kapısı ard arda şiddetle vuruldu. ''General çabuk gelin, polis burada!'' dediği duyuldu şaşkın kahyanın. Mehi ve Serketa ne düşüneceklerini bilmeksizin birbirlerine baktılar. ''Beni asla tutuklayamayacaklar!'' dedi kadın kararlılıkla. General ayaklandı, ''Bence ciddi bir şey olamaz.'' ''Ya Amenmes bize ihanet ettiyse?'' ''Bensiz bir hiçtir o.'' Mehi sırtına gömleğini geçirip odadan çıktı. ''Kapıcı içeriye kimseyi almadı.'' diye açıkladı kahya. ''Ama polis memuru sizinle derhal görüşmek istiyor.'' Mehi geniş adımlarla villanın bahçeye açılan kapısına gitti. Bir sürü hizmetkar toplanmıştı kapının önünde.
''İşlerinizin başına dönün.'' dedi sarçı. ''Sen de kapıyı aç.''
Kapıcı emri yerine getirirken hizmetkarlar çil yavruları gibi dağıldılar. Mehi kapının dışında iri vücuduyla Sobek'i ve elleri arkalarına bağlanmış dört adamı çevreleyen polisleri gördü.
''Şef Sobek, iyi de neler oluyor?''
''Adamlarımdan biri bu haydutlarla birlikte zanaatkarların köyüne girmeye çalıştı. Batı yakasında yönetimi temsil ettiğinize, hakikat meydanını korumakla görevli olduğunuza göre zaman geçirmeden size haber vermem gerektiğini düşündüm.''
''Polis memuruna ne oldu?''
''Kendi gırtlağını kesti. Bundan böyle akbabalar ilgilenir onunla.''
''Bunlar, Libyalı bunlar, sorguya çektin mi?''
''Konuşabilecek gibi görünen tek bir tane var. O da dilimizi bilmiyor.
Onları merkez kışlasına götüreceğim. İnan bana, orada dilini çözecekler vardır.''
''Merkez kışlası doğu yakasında, benim sorumluluk alanımın dışında. Oysa bu adamlar benim tutsağım.''
''Senin de söylediğin gibi ben burada yönetimi temsil ediyorum.
Bu haydutların kim olduklarını, ne istediklerini, kimin emrinde çalıştıklarını öğrenmem gerek.''
''Sorguyu izlememe izin verin öyleyse general.'' Dev Nübiyeli fazla hırslı bulduğu, ayrıcalıklarını korumak için komplo kurmaktan çekinmeyeceğine inandığı Mehi'den hiç hoşlanmıyordu. Ne var ki şimdiye kadar onun hakkında elle tutulur bir kanıt bulamamıştı. Elinde kesin kanıtlar olmadan da böylesine önemli bir yöneticiyi suçlaması söz konusu değildi. Eğer Mehi onu bu soruşturmanın dışında tutarsa büyük bir hata yapmış olmayacak mıydı? Sobek, Mehi'nin kararını kabul etmiş görünecek ama başkente bir rapor gönderip generalin kuşkulu davranışının altını çizecekti.
''İsteyin kurallara pek uygun değil.'' diye cevap verdi Mehi. ''Ama anlıyorum seni. Senin adamlarından birinin ihanetini öğrenince mezar katibi ne dedi?''
''Hem o hem de ustabaşı bana hala güvendiklerini söylediler. Onları hayal kırıklığına uğratmamak için elimden geleni yapacağım.''
''Öyleyse benim de sana güvenmemem için hiçbir neden yok. Bekle giyineyim, sonra birlikte kışlaya gideriz.''
Mehi dürüst ve inatçı olduğunu bildiği Nübiyeli'nin işe karışmasından fazla memnun değildi. Rüşvet verebilmek, başka yere tayin etmek ya da gözden düşürmek için yaptığı bütün girişimler başarısız olmuştu. Dışarıdan biri olmasına rağmen bütün benliğiyle hakikat meydanına bağlıydı Sobek. Bazen Sobek'in itiraf edemese de sanki karşısında 20 yıldır aradığı katil varmış gibi kendisine değişik bir biçimde baktığı izlenimine kapılıyordu general. Ne var ki Mehi ardında tek bir iz bile bırakmamıştı. Nübiyeli'nin soruşturması sonuçsuz kalmaya mecburdu. Mehi asker elbisesini giyer giymez Serket'e aceleyle geldi, neler olduğunu sordu.
Ciddi bir sorun diye itiraf etti general. Çete acınacak kadar başarısız oldu. Satın aldığım Nübiyeli şefin sorgusundan kurtulmak için intihar etti. Ama o salak Libyalılardan dördü de hayatta. Sobek'i kuşkulandırmamak için onun da kışlaya götürmek zorundayım. Bu bataklıktan kurtulmak için acele bir şeyler yapmam gerekecek.
Hiç kuşkum yok tatlı sevgilim dedi Serkiyeta. Bir yandan kocasının göğsünü öpüyor, öte yandan da işler son kerteye vardığında şef Sobek'i susturacak hançerin kabzasını okşuyordu.
4. Bölüm. 4 Libyalı bir hücrede duvarın dibine dizildi. Mehi'nin yaveri komutanını ve şef Sobek'i selamladı.
Bu haydutlar hakikat meydanına gizlice girmeye çalıştı diye açıkladı Mehi. Şef Sobek'in müdahalesi sayesinde tutuklandılar. Yalnız işlerinden sadece biri konuşacak durumda. O da Libya dilinden başka bir şey bilmiyor. Yaverim de Libya dilini iyi bildiğinden sorgulamayı onun yapması gerekecek. Yine de ona sormak istediğim bir soru var. Ordundaki bütün paralı askerleri seçtiğine göre bu adamları tanıyor mu?
Generalin ısrarlı bakışını gören yaver, yanlarında bir sivil varken Mehi'nin ona sessiz bir emir verdiğini, askeri sırların sivillerin yanında konuşulmaması gerektiğini anladı. Yine de ne cevap vermesi gerektiği pek açık değildi. Evet mi demesi gerekiyordu yoksa hayır mı? Subay tutsakları uzun uzun inceledi, sonra döndü. Sobek'in biraz gerisinde duran ve Nübiyeli farkına varmadan kafasını evet dercesine sallayan generale baktı.
Bu herifleri daha önce görmüştüm dedi yaver, son bir kez tereddüt eder gibi görünüp, hatta geçen ay son manevralar sırasında silahlarımızı çalan haramilerden olduklarını sanıyorum.
Silahları gerçekten de Libyalı paralı askerler çalmıştı dedi mi? Sonra asker kaçağı ilan ettik onları.
Asker kaçağı hırsız, muhtemelen de katil general. Cephaneliğe girebilmek için kafasına vurdukları nöbetçi ölümden kurtulamadı.
Sorguya geç. Yaver tek bir soru sordu. Libyalı kısa ve kesik cümlelerle cevap verdi.
Onun ve arkadaşlarının suçlu olup olmadıklarını sordum. O da her şeyi itiraf etti.
Köye kimin emriyle ve neden girdi? Libyalı aynı gerginlikle yanıtladı soruyu.
Arkadaşlarıyla birlikte batı yakasındaki köyleri soymak, olabildiğince çok ganimet alıp çöl yoluyla evlerine gitmek istemişler.
Öyleyse onları mahkemeye çıkarması için şef Sobek'e teslim ederim.
Size saygısızlık etmek istemem general ama bu dediğiniz imkansız.
Mehi öfkelenmiş görünüyor. Ne demek istiyorsun?
Bu katiller zaman geçirmeden askeri mahkemeye çıkarılmalı. Eğer farklı bir karar verirseniz general, siz de büyük bir suç işlemiş olursunuz.
Olanları göz önünde bulundurup ayrıntılı bir rapor yazmak, duruşma gününe kadar da bu adamları hücrede tutmak zorundayım.
Kurallara uymak zorunda kalan General Mehi, Şef Sobek gittikten sonra Libyalıların ayrı ayrı hücrelere kapatılmasını buyurdu. Daha sonra askeri mahkemeye çıkacaklar, büyük bir olasılıkla da bir daha dönmemeyecekleri Harge çalışma kampına gönderileceklerdi.
Belgeye mührünüzü basacak mısınız diye sordu yaveri.
Bir işe yaramaz diye cevap verdi Mehi. Bu alçakların adını bile duymak istemiyorum.
Davranışımdan memnun kaldınız umarım.
Kusursuzdun.
Ne istediğinizi tam anlayamamıştım. Benden beklediğiniz cevaplar konusunda yanılmaktan korktum.
Oysa hiç yanılmadım, bu yüzden kutluyorum seni. Sen ve ben ordunun zaferi için çalışıyoruz. Disiplinin, erdemlerin en yücesi olduğunu hiçbir zaman unutmamamız gerek.
Emirlerinizi tartışmadan size hizmete devamda kararlıyım. Ama bu sadakat bir ödüle değmez mi?
Mehi gülümsedi.
Emrim altında çalışmaya başladığından beri beni tanımayı öğrendin. Bu yüzden dizginleri elimden kaçırmaktan nefret ettiğimi bilirsin. Bana şantaj yapmaya kalkarsan...
Aklımdan bile geçmez general.
Peki ya şükran duygumu iki süt ineği, yumuşak bir yatak ve üç rahat iskemleyle açıklasam bu sefil Libyalıları unutur muydun?
Hiç kuşkusuz dedi yaver.
Şef Sobek 5. Tabi'yi geçip hakikat meydanının hizmetindeki yardımcılara ayrılan bölgeye girer girmez durumda bir olağanüstülük olduğunu anladı. Demirci, kazancı, çömlekçi, derici, dokumacı, kunduracı, çamaşırcı, oduncu, fırıncı ve yamakları atölyelerinden çıkmış gürültülü bir halka oluşturmuşlardı. Elinde sopası sanki yardımcıların köye saldırmalarından çekiniyormuş gibi hakikat meydanının kapısının önüne dikilmişti nöbetçi. Öteki polisler de uzaktan izliyordu olanları. Bütün yabancıların yolunu kesmekle görevliydiler. Ama aldıkları buyruklarda loncanın rahatı için çalışanları engellemekle ilgili bir şey yoktu. Nübiyeli halkayı yardı, çemberin ortasında bastonuna dayanarak duran mezar katibini gördü. Yaklaşık bir saatten beri sözcülüğünü çömlekçi Beke'nin yaptığı yardımcılara direniyordu.
''Sakin olun'' dedi Sobek, ''yoksa adamlarıma sizi dağıtmalarını söylerim.''
''Bir haftadan beri kuru balık istihkakımızı alamıyoruz.'' diye omurdandı Beken. ''Adam başı günde 400 gram balık verilmesi gerekiyordu bize. Eğer böyle sürerse çalışacak gücümüz kalmaz.''
''Lanca üyelerinin durumu da sizinkinden parlak değil.'' diye cevap verdi Kenir. ''Benim elimden de Batı yakası baş yöneticisine başvurmaktan başka bir şey gelmez. Baş yöneticinin de yeni vezirin atanmasını beklediğini biliyorum.''
''Peki biz neyle besleneceğiz?''
''Hakikat Meydanı Mahkemesi size konserve dağıtılmasına karar verdi. Firavun çok geçmeden taç giyer, o zaman da her zamanki sevkiyat yeniden başlar.''
Kendir söylediklerine kendi de inanmak isterdi. En azından sesindeki kararlılık yardımcıları sakinleştirdi. Birer ikişer ayaklarını sürüyerek işlerinin başına döndüler.
''Böyle karşılarına çıkarak kendinizi tehlikeye atıyorsunuz.'' diye uyardı mezar katibini Şef Sobek.
''İnsan benim yaşıma geldiğinde kimseden çekinmez. Üstelik böyle sorunları çözmek de bana düşer. General Mehi seni kabul etti mi?''
Kabul etmekle kalmadı, beni merkez kışlasına götürüp yaverinin konuşacak durumdaki tek Libyalıyı sorgulamasını izlememe de izin verdi.
Ne anlattı Libyalı?
Yaverin dediklerine bakılırsa Batı yakasındaki bütün köylere saldırmak niyetinde olan, üstüne üstlükle cinayetle suçlanan asker kaçaklarının kurduğu bir çeteymiş bu. Bu yüzden de askeri mahkemede yargılanacaklar. Bana kalırsa onları bir daha göremeyeceğiz.
Eğer suçlamalar bu kadar ağırsa gerçekten de zindana atılacaklar demektir. Bunda hoşuna gitmeyen ne var Sobek?
Bu hikaye baştan aşağı yalan. Eğer bu herifler gerçekten de bir cephanelik soydularsa hakikat meydanına neden silahsız saldırdılar? Üstelik buranın öteki köylere benzemediğini de unutmayın. Bir suç ortakları olduğunu, benim adamlarımdan birinden yardım gördüklerini hatırlamıyor musunuz? Zindana atılacakları kesin olduğuna göre diğer bütün soruşturmalardan kurtulacaklar demektir. Bildiğimiz her şey yaverin anlattıklarıyla sınırlı. Kenhir bastonuna abandı.
Dilinin altındakileri çıkar Sobek. O Mehi'ye hiç güvenmiyorum. Hırsı derisinin bütün gözeneklerinden fışkırıyor. En korkunç komplolara gözünü kırpmadan girişecek biri olarak görüyorum onu.
Eğer yanılmıyorsam sen seraplara dikkat eden mantıklı bir insansın. Onun için bir zamanlar şimdi loncanın ustabaşısı olan adam konusundaki suçlaman gibi yanlış bir adım atmaktan çekiniyor olman gerekir.
Kenhir duyarlı bir yarayı kaşımıştı. İri yarı Nübiyeli rahatsız olmuşa benziyordu.
Ama bu kez durum çok farklı.
Emin misin? Biz gerçeklere, sadece gerçeklere bakalım. General Mehi resmen bu köyün koruyucusu değil mi?
Yine de balık sevkiyatı durduruldu.
Bu yas döneminde eski firavunun ölümü ile yenisinin tahta çıkması arasındaki sürede yasayı vezir temsil eder. Bu arada Mehi'den bir mektup aldım. Gerekirse bize merkezi yönetimin ambarlarını açabileceğini söylüyor. Yönetimin başına getirildiği günden beri Mehi'den yakınmak için bir nedenimiz oldu mu?
Hayır, sanmıyorum.
Soruşturmanı engellemeye kalktı mı? Göründüğü kadarıyla hayır demek zorunda kaldı Sobek. Yasal olarak isteğini reddetme hakkı varken senin sorumluluğun altındaki bölgenin dışına Teb merkez kışlasına götürmedi mi?
Evet, hatta...
Hatta ne Sobek? Nübiyeli ayrıntıyı açıklamak istemezdi ama dürüstlüğü gerçeği mezar katibinden saklamasına engel oldu. General Mehi Libyalıları bana teslim etmek istedi ama onların askeri mahkemeden başka bir yere gönderilemeyeceklerini hatırlatıp bastıran da yaveriydi. Kenhir asabice bastonuna abandı.
Mehi'den hoşlanmıyorsun, bu da senin hakkın. Kabul etmeliyim ki o adam beni de en az senin kadar rahatsız ediyor. Ondan sakınmaya da devam edeceğim. Yine de hakikat meydanı onun meslek hayatında sadece bir basamak olduğundan, firavunun gözünden düşmemek için buraya gözü gibi bakacağından eminim.
Ya yeni firavun köyün kapatılmasına karar verirse? Birden yılların yükü bütün ağırlığıyla mezar katibinin omuzlarına çöktü.
Bu bizim uygarlığımızın sonu olur Sobek. Tanrılar da bu toprakları terk eder.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 31.